Beslenme 101 Podcast kanalından herkese selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray Çiftçi.
Ben diyetisyen Masum Fırat Demir.
Bu hafta bonus bölümümüz olan Türk mutfağı ile sizlerle birlikteyiz. Bundan böyle her 5 bölümde bir dünya mutfağından bahsediyor olacağız. Sonraki dünya mutfaklarının hangileri olmasını isterseniz eğer lütfen bize ulaşın, yazın. Aynı zamanda Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Oradan ilettiğiniz taleplerinizi her zaman dikkate alıyor olacağız. Toplumların yemek ve beslenme alışkanlıkları yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak şekillenmekte ve zaman içinde bir kültür olarak yerleşmektedir. Türklerin yemek kültürü de zaman içinde bulundukları coğrafya ile yakından ilişkili olmuştur diyebiliriz. Türklerin beslenme alışkanlıkları değişen coğrafyanın, iklimin, yerel ürünlerin ve çeşitli kültürlerle yaşanan etkileşimin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Modern Türk mutfağının oluşmasında Türklerin 11. yüzyıla kadar Çin'le sınır komşusu olunan Orta Asya geçmişi ve sonrasında İslam'ın kabulüyle Arap kültürüyle yaşanmış olan etkileşim önemli bir yer tutar. Aynı zamanda Anadolu'da geçmiş dönemlerde hüküm sürmüş olan Hitit, Yunan ve İran gibi medeniyetlerin etkisi fazlasıyla görülmektedir. Bu nedenle modern Türk mutfağının sentez bir özellik taşıdığı söylenebilir. Şimdi baktığımız zaman imece toplantıları, doğumlar, ölümler ve düğünlerde çeşitli yemekler yeniyor. Bu da aslında beslenme kültürünün bu toplumlarda nedenli derin olduğunu gösteriyor bize. Örneğin doğum sonrası anneyi ziyarete gelenlere ikram etmek üzere lohusa şerbeti hazırlanması buna bir örnek. Aynı zamanda bebeğin dişini kutlamak için haşlanmış buğday ya da halk arasındaki tabirle diş hediye verilmesi başka bir örnek. Pek çok yemek otoritesine göre Türk mutfağı Fransız ve Çin mutfakları ile birlikte dünyanın en iyi mutfaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Burada İtalya'yı duymamış olmanız ilk aşamada aklınızı karıştırmasın. Oraya da önümüzdeki bölümlerde geleceğiz. Ama tabii bu sadece mutfak kalitesiyle alakalı değil. Aynı zamanda sahip olunan ürünlerin dünyaya pazarlanmasındaki başarıyı da burada dikkate almamız gerekiyor. Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfaklarından biri olarak kabul edilmesinin sebeplerinin başında Türklerin ana yurtları olan Orta Asya ve daha sonra göçmüş oldukları Anadolu'da göçebe yaşamla yerleşik yaşamı bir arada sürdürebilmiş olmalarıdır. Göçebe yaşamın getirdiği pratiklik ile yerleşik yaşamda elde edilen tarımsal gıdalar bolca kullanılırken, gıdaların fermentasyon ve kurutma gibi farklı uygulamalar ile hem dayanıklı hem de lezzetli olmasının sağlandığını görüyoruz. Şimdi biz sofrayı kurmaya nasıl başlarız? Önce bir çorba gelir. O yüzden biz de sırayı bozmadan çorbalardan başlayalım. Sizce toplam kaç çorbamız vardır mutfağımızda? Bir tahmin etmenizi istiyorum. Yaklaşık 360 çeşit çorbamız var. Bunu ilk gördüğüm zaman gerçekten şaşırdım ama sonrasında tarihi derinliğine baktığım zaman ve bu mutfağın şekillendiği coğrafyalara baktığım zaman hiç de şaşırtıcı olmadığını görebiliyorum. Yalnız günümüzde Asya'da çorbalar Anadolu mutfağına kıyasla daha yoğun kıvamlı bir şekilde tüketiliyor. Tarhana, pirinç, mercimek, yayla ve kelle paça çorbaları da aslında bu mutfağın en kıdemli üyelerinden diyebiliriz. Yayla çorbası Azerbaycan'da dovga veya ayran aşı adıyla da biliniyor. Tarhana çorbası da yüzyıllar boyunca kül azık olarak anılmasına rağmen günümüzde bu isimle anıldığını duymamız pek de muhtemel değil zannediyorum. Kül azık ismi tarhananın kuruduktan sonra öğütülüp küle benzer bir hal almasından geliyor ve hem göçebe Türk halkının yiyecek ihtiyacının karşılanmasında hem de sefere giden askerler için pastırma ile birlikte önemli bir besin kaynağı görevi görüyor. Bu da yoğurdun kısa vadede tüketimi yanında uzun dönemde de kullanılabilirliğinin bu toplumda geliştiğini gösteriyor. Uzun süredir devam eden meşhur bir tartışma var hepinizin bildiği üzere. Yoğurt Türk mü, Yunan mı? Aslında çok basit bir cevabı var bunun, o da etimolojik kökenine göz atmak. Kökenine baktığımız zaman yoğurdun Türkçe bir kelime olduğunu görüyoruz. Yoğurt kelimesi yoğurmak kökünden geliyor ve Yunanca dahil olmak üzere çoğu dünya dilinde de sözlüklere bu şekilde girmiş durumda. Kısacası yoğurda sahip çıkıyoruz. Türklerin genellikle zengin bitkisel ürünlere de sahip olduklarını görüyoruz ve baharat kullanımı burada önemli bir yere sahip. Az önce genellikle dedim çünkü Rusya Federasyonu'na bağlı özellikle Yakutistan Cumhuriyeti zorlu iklim koşullarından dolayı değil bitkisel ürünlere dillerinde bitkiyle ilgili çoğu kelimeye bile sahip değil. Örneğin Yakutça'da meyvelerin isimleri yok. Bunun sebebi -70 dereceyi görebilen sıcaklıklar, haliyle bir şey yetiştirmek pek de mümkün değil. Buradan aslında coğrafyanın dile de ne kadar yansıdığını görebiliyoruz. Ana yemeklere baktığımızda ise karşımıza genellikle et çıkıyor. Özellikle 4000 yıl öncesine gidip tandırın bulunmasına baktığımızda ise kebabın ilk atalarını görmüş oluyoruz. Günümüzde at eti tüketimine Orta Asya Türk toplumlarında devam edilirken Türkiye'de bu gelenek geride bırakılmış durumda. Domuzun ise İslamiyet öncesinde bile çok tercih edilmediğini görüyoruz. Bunun sebebi ise göçebe yaşama çok uygun olmaması, yetiştirilme şartları daha yerleşik yaşama uygun domuzun. O yüzden önceki dönemlerde de çok fazla tercih edilmemiş. Ve gelelim en meşhur yemeklerimizden birine. Tabii ki döner. Dönerin tarihi Osmanlı'da 17. yüzyıla kadar dayansa da kullanımı daha çok yatay biçimde diyebiliriz. Bununla birlikte Bursa'da İskender Bey'in 1850'li yıllarda bunu dikey hale getirmesiyle bugünkü dönere ulaştık. Bu arada kebap kelimesi dönerin Arapçası ve biz sıklıkla kullanıyoruz. Buna karşın Araplar da kebap için çavurma kelimesini kullanıyorlar ve bu da aslında Türkçe bir kelime olan çevirmeden geliyor. Burada ilginç bir değiş dokuş var açıkçası. Yunanca'daki gyros kelimesi de yine aynı şekilde döner demek. Yani aslında döner kebap sipariş ettiğinizde anlamsal olarak döner döner diyorsunuz. Bunu da size hatırlatmış olalım. Bir de ek olarak bir istisnadan bahsetmek istiyorum. Mani dini mensupları. Mani dini ya da Maniheizm 3. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nda son peygamber olduğuna inanılan Mani tarafından kurulmuş ve Uygur Türklerinin bu dini kabulüyle altın çağını yaşamış. Mani dini, Zerdüşt dualizmi, Babilonya folkloru, Budist ahlak ilkeleri ve Hristiyan unsurlarının karışımından oluşan oldukça ilginç bir sentez. Maniizm ile birlikte doğaya daha uyumlu bir yaşam amaçlanırken bu durum beslenme düzeninde de köklü değişimlere yol açıyor. Uygur kitabelerinde de bundan şöyle bahsediliyor. Evvelce et yiyen kavim bundan böyle pirinç yiyecek. Evvelce adam öldürmek yaygın olan memlekette bundan sonra iyilik ve iyiliği tavsiye etmek hükümran olacaktır. Hamur işi yine çokça tüketilen ürünler arasında yerini alıyor. Mesela pide, içinde kullanılan malzemeye göre değişkenlik gösterebilen başlı başına bir ana yemek. Anadolu coğrafyasında pişi ismini alan hamur kızartması, Orta Asya coğrafyasına baktığımızda Kazakistan'da boğursak, Kırgızistan'da boğursuk ismini alırken, Balkanlardan Anadolu'ya göç etmiş insanlar arasında da tiganisa olarak anılıyor. Ege ve Akdeniz'e doğru uzandığımızda ise zeytinyağlıların ve sebze yemeklerinin yoğunluk kazandığını görüyoruz. Hem meze kültürü hem de sıcak ve nemli havanın ağır öğünler yemeye çok da müsaade etmemesi bu konuda temel etmenler diyebiliriz. Deniz mahsulleri ve çeşitli bitkisel ürünlerin sıklıkla tüketildiği bu bölgelerde İzmir köfte ve çökertme kebabı yine de ününden bir şey kaybetmiyor. Köfte demişken İnegöl ve Akçabat'ı da anmadan geçmeyelim tabi. Anamadıklarımız için de affınıza sığınıyoruz çünkü mutfağımızda yaklaşık 300 tane köfteli yemekten söz etmemiz mümkün. Burada mantıdan bahsetmemek mümkün değil. Günümüzde farklı coğrafyalarda farklı isimler ve yapılış biçimleriyle karşımıza çıkabiliyor. Örneğin Kuzeydoğu Anadolu'da hengel veya hıngal ismiyle de biliniyor. Bu bölgede Türkiye'de yaygın olanın aksine kaz etiyle de mantı yapılabiliyor. Rusya'da mantı benzeri yemekler arasında en çok bilineni piruhidir diyebiliriz. Bu aynı zamanda piruşki adıyla da biliniyor ve Osmanlı mutfağına da yine piruhi ismiyle girmiş durumda. Bu arada mantı kelimesi köken olarak Moğolca ve bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek anlamına geliyor. Çince ve Korece'de de benzer kelimeler mevcut. Hatta Korece'deki yanlış hatırlamıyorsam mandu kelimesiydi, bizdekine çok yakın. Pilav türleri tabii ki en iyi ana yemek tamamlayıcıları konumunda. Türklerde pilav için pirinç ve bulgur kullanılıyor genel anlamda. Yalnız pilav sadece bir tamamlayıcı değil, aynı zamanda bir ana yemek olarak da karşımıza çıkabiliyor. Örneğin pirinç, soğan, havuç ve etten yapılan bir pilav türü Özbekler tarafından bir ana yemek olarak tüketiliyor. Yanında yaygın olarak hoşaf veya komposto da bulunuyor. Bu arada ikisi farklı şeyler. Şöyle bir fark var. Kuru meyveyle yapılırsa eğer hoşaf, taze meyveyle yapılırsa komposto adını alıyor. O zaman sıra tatlılara gelmiş gibi görünüyor çünkü artık yemeğimizi bitirdik. Buranın en ağır topu aşure. Dünyanın en eski tatlısı olarak bile anıldığını görüyoruz ama tabii Nuh tufanı ile desteklendiği için bu bilgi doğruluğunu teyit etmemiz pek de mümkün değil. Türkiye ve Balkanlarda oldukça yaygın. Evliya Çelebi'nin Seyahatname kitabında ise Aşure, Muharrem'in 10. günü yapılması gereken bir aştır, der. Aşure kelimesi de zaten Arapça 10. anlamına gelmektedir. Ermenistan'da ise Aşure yeni yıl kutlamaları için yapılmaktadır. Ve tabii ki geldik baklavaya. Kayıtlarda ilk kez rastlanılması Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanıyor. 1473 yılında ilk kez Topkapı Sarayı'nda yapıldığını görüyoruz bu kayıtlara baktığımız zaman. Bildiğiniz üzere bu da sahiplenilmesi konusunda resmen üzerine Soğuk Savaş dönen yiyeceklerden biri. Bu sorunu da yufkaya bakarak çözmemiz mümkün. Çünkü yufka açma geleneği Orta Asya'ya ait ve baklava da kat kat açılan yufkaya dayanıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de 11. yüzyılda bugünkü yufkanın aynı şekilde açıldığını ama yufka olarak adlandırıldığını görüyoruz. Yani isim bile neredeyse tamamen korunarak günümüze kadar gelmiş durumda. AB komisyonu da 8 Ağustos 2013 tarihinde baklavanın Türk tatlısı olduğunu tescil ederek aslında bu tartışmayı bir bakıma sonlandırmış oluyor. İrmik ve un helvalarına bakacak olursak da yine Türk kültüründe çok derin bir geçmişe sahip olduğunu, hatta bunun baklavadan çok daha derin olduğunu görebiliyoruz. Güllaç, sütlaç, kazan dibi gibi sütlü tatlılar da bu mutfağın değerli parçalarından. Cezerye, Mersin iline ait bir tatlı iken badem ezmesinin yolculuğu Edirne'den başlıyor. Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı ise adından da anlaşılacağı gibi peynirli olmalı. Kemal Paşa adıyla görebildiğiniz farklı formda ve peynirsiz olan tatlıların sadece bu isimden faydalandığını söyleyebiliriz. Peki gözümüzden kaçan bir şey var mı Fırat? Ya da eklemek istediğin herhangi bir şey?
Peynirin de beslenmemiz önemli yeri var Kuray. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve Kafkaslar'da farklı tipte peynirler üretildiğini biliyoruz. Van peyniri, Kars kaşarı, Bihanç peyniri, Apas peyniri, Adıyaman Sincik peyniri, Erzincan tulum peyniri örnek olarak verilebilir. Erzincan tulumu da Ak Karaman koyunun sütüyle yapılmakta. Hayvanın otladığı rakım 2 km'den az olamıyor. Hayvan sağladıktan 30 dakika sonra mayalanmaya başlıyor çünkü. Mayada şırdanın peynir altı suyundan beklemesi de elde ediliyor. Şalak tulum peyniri olarak da adını görürseniz şaşırmayın.
Çok teşekkür ediyorum Fırat. Benim gözümden kaçmıştı peynir. Çok sağ ol, tamamlamış oldun. Şavak tulum peynirinin de bir hikayesi var. Erzincan'a gelip oraya yerleşen insanların yapmaya başladığı bir şey gibi hatırlıyorum ama olmadı. Bunu tamamlayıp sonraki bölümlerimizde belki bundan bahsedebiliriz tekrar. O zaman burada bırakalım. Sorularınızı, taleplerinizi ve dinlemek istediğiniz konuları lütfen bize yazın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.